Kariyer Hikayeleri serisine hoş geldiniz. Bu seride farklı meslek ve işlerden insanların gözünden o işe, sektöre ve kariyer yoluna beraber bakıyoruz. Benim ismim Ece Ağabeyoğlu. Örgüt psikolojisi uzmanı ve kariyer koçuyum. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Kariyer Hikayeleri serisinde bu defa konuğum turist rehberi Gönen. Gönen hoş geldin.
Merhaba, hoş buldum.
Turist rehberi dedim, bize ne yaptığını anlatmanı isteyeceğim. Ayrıca doğru mu ifade ettim bu mesleği, onu da açıklarsan sevinirim.
Tabii basit olarak turist rehberi diyebiliriz. Ama hani daha böyle gerçek tanımı profesyonel, ülkesel turist rehberi olarak geçiyor. Ama tabii ki birisine mesleğin ne dersen turizm, turist rehberi gibi demek uygun ve kolay. Yani aslında ülkemize özellikle Türkiye'ye gelen yerli, yabancı turistleri, dolayısıyla gezme amacında olan insanlara bölgeyi, gezdikleri yerleri tanıtmak, kültürel anlamda gördükleri yeri tanıtmak.
Ne kadar süredir bu işi yapıyorsun?
Benim 25 yıl oldu. Bu sene 25. yılım. 25 yıldır aynı işi yapıyorum.
Harika. Gümüş yıl mı oldu yani?
Ay evet ya, gerçekten oldu galiba.
Güzel bir gümüş yıl kutlamasını hak etmiş bence. Evet. Şimdi tabii ki şu anda farklı bir dönemden de geçiyoruz dünya olarak. Böyle bir pandemi var ve insanlar seyahat edemez halde. Oraya da bence birazdan gelelim. Yani Tamam. İşin dinamiklerini konuştuktan sonra unutmayalım ve oraya geri dönelim. Zaten ona dair bir sorum olacak sonlara doğru. Peki sen nereden mezunsun ve bu işi yapmak için ne okumak lazım?
Ben İtalyan dili ve edebiyatı okudum. Yani günümüzde bu iş için 4 yıllık bir üniversite var. 4 yıllık üniversite sonucunda bir bayağı uzun bir Türkiye gezisi yapılıyor ve ondan sonra rehberlik lisansı elde ediliyor. Benim zamanımda bayağı çok basamaklı dil ve genel kültür sınavlarından geçip bir yıllık uzun bir eğitim ve üstüne 1,5 aylık bir eğitim gezisinden sonra tekrar sınavlardan sonra bu belgeyi almaya hak kazanabiliyordum.
Hı hı. 4 yıllık bölüm dedin değil mi? Ben 2 yıllık sanıyordum. Demek ki yanlış biliyormuşum.
Artık 4 yıllık okumak zorundasın. 4 yıl.
Bayağı mesleğe ciddiyet ve önem kazandıran bir şey olmuş sanki gibi geldi bana. Dışarıdan biri olarak sen ne düşünüyorsun?
Yani şöyle bir şey, yani hem önem kazandırıyor tabii ki, daha ciddiyetli bir şey. Çünkü o kazanacağın genel kültürü tabii ki bir senede kazanamazsın. 4 yıl çok mantıklı. Fakat yabancı dil eğitimiyle ilgili çok ciddi açıklar var. Hı-hı. Benim zamanımda o dili zaten çok iyi konuşmakta olan insanlar alınıyordu. Bu meslek için uygun seçiliyordu. Şimdi şu anda okurken işte biraz böyle çat pat İngilizce falan öğrenmeye çalışıyorlar. O yüzden de dil kabiliyetleri çok hani geniş ya da başarılı olmuyor. Eskisi kadar.
Anladım. O zaman bu şu mu demek oluyor? Yabancı dili çok iyi olan birisi ya da yabancı dili öğrenmeyi seven birisi bu 4 yıllık üniversitede rehberliği okuyarak piyasada daha çok tercih edilen ya da daha başarılı olan bir rehber olabilir diyebilir miyiz?
Tabii, kesinlikle öyle. Yani hani zaten biliyorsa, sanki ikinci ana dili gibi bildiği bir dil varsa ve bu işi gerçekten seviyorsa, gönül koyduysa çok başarılı olur. Ama yani bu demek değil ki yani hiç dil bilmiyordu, iyi yapamaz demek değil. Çünkü bazen her zaman da o dili çok iyi konuşmak, çok iyi rehber olmak demek değil. Kendini ifade edebilmek tabii ki önemli ama bu da öğrenilir zaman içinde.
Güzel. O zaman benim aklıma şu geldi. İyi bir rehber sence nasıl olur? Neler olmalı?
Bence yani iyi bir rehber birincisi karşısındakini anlayabilmeli. Çünkü karşısındaki insan milliyeti, yaşı, ilgisi ne olursa olsun orayı gezmeye, görmeye gelmiş birisidir. Ama herkesin amacı, isteği farklı olabilir. Bazı sürekli durup kahve içip yemek yemek ister. Bazısı sadece kültür anlamda gezmek ister. Bir çocuk her zaman sizin anlattığınız her kelimeyi anlayamaz. Bir yaşlı insan sürekli yorulur. Dolayısıyla ihtiyaca göre kendini değiştirebilen, anlattıklarını çeşitlendirebilen rehber başarılıdır. Karşısındakini anlayabilen, empati kurabilen, yorulduklarında, acıktıklarında anlayabilen birisi çok daha başarılı olur.
Evet, çok ilginç. Hiç benim aklıma gelmeyen şeyler geldi. Klasik düşünce, bilmiyorum başkaları da benim gibi mi düşünür. İşte gezdirilen yerin tarihçesini bilmek ve onları güzel böyle ezber anlatmak gibi basit algılanabilir ama altında bir sürü şey var. Aslında insan bir nevi insan yönetmek gibi.
Kesinlikle öyle. Biraz insan ilişkilerine bakıyor. Ben böyle düşünüyorum. Yani çok bilgili olmak, o yer hakkında çok fazla şey bilmek seni çok iyi rehber yapmıyor. O bir şeyi çok güzel aktarabilmek ve bunun özetini yapabilmek. Çünkü karşınızdaki insan gittiğiniz yerle ilgili 2 saatlik bir konuşma beklemiyor yani. Onun ilgi alanı neyse onunla ilgili daha fazla bir şeyler duymak istiyor. Veya yani mutlaka araya 2 espri, birkaç soru, böyle interaktif bir şey yapılmalı ki monoton bir sesle bir şeyler anlatıldığı zaman hiç kimse dinleyemez. Yani okula gelmiyorlar, ders dinlemeye de gelmiyorlar zaten. İlgileri öğretmek, onları yakalayabilmek ve de dinlediklerini aslında akılda kaldırabilmek önemli.
Peki senin işinle ilgili en sevdiğin kısım ne?
Ben en çok tur bittiğinde insanların verdiği tepkileri çok beğeniyorum. O inanılmaz bir tatmin. Çünkü diyorlar ki ya biz bu ülkeye geldik, bambaşka bir şey zannediyorduk. Ülkenizle ilgili inanılmaz şeyler öğrendik, bayıldık. Yani sen de buna yardımcı olan bir insandın. Benim aynamda ülkemi ve beni çok sevmeleri benim hani bu işi beni bağlayan tekrar tekrar yıllardır hani yorulmadan geri dönmemi sağlayan şey.
Hakikaten bir de sanki bana şey gibi de geliyor. Biz Türkler böyle bu konuda çok duygusalızdır ve yabancı birileri bizim ülkemizi falan beğendiğinde, yemekleri beğendiğinde sanki diğer dünyadaki diğer insanlara göre daha mı çok seviniyoruz, daha mı duygulanıyoruz bilmiyorum. Bana hep öyle gelmiştir. O
Yani
yüzden
inan
motive
25 senedir bu işi yapıyorum. Hala böyle çok sevdiğim ya da karşılıklı böyle bu içten duyguyu paylaştığımız insanlarla ayrılırken hala gözlerim doluyor. Annem de ben her zaman söylerim ve anlatırım. Annem de hep şöyle derdi. Kızımın misafirleri var. Yani gelenleri turist ya da iş olarak görmeyip de gerçekten misafirimiz olarak gördüğümüzde o bakış açısıyla zaten konuk ettiğimiz insanları gerçekten çok daha farklı bir şekilde gezdirip uğurlayabiliyoruz. Ama onlar iş olduğu zaman hani senin için başka bir boyuta geçiyor. Bu ikisinin arasındaki dengeyi, profesyonelliği sağlayıp da güzel bir tatmin alabildikten sonra gerçekten benim için başarı en büyük şeylerden biridir. Yani bu işin bunu çok seviyorum. Gerçekten çok harika bir tatmin var. Çok yorucu, çok yıpratıcı ama sonunda aldığın ödül paha biçilmez.
Evet ya, anlayabiliyorum. Bunu dinlerken şunu düşündüm. Aslında insan insana olan işlerin çoğunda böyle bir fırsat yatıyor galiba. Yani insana temas ederek çalışanların bu tatmini yaşama fırsatları var. Bu da güzel bir şey. Ve de konu ne olursa olsun, yapılan iş ne olursa olsun, onu iş gibi değil de karşımdakini gerçekten muhatap alıp ona gerçekten dokunmak galiba bu etkiyi hep yaratıyor. Ben de öyle düşündüm.
Evet, kesinlikle. Ben de kendim için düşünmüştüm ki eğer karşımdakinin burada ne yapmaya geldiğini unuttuğum gün artık bu işi bırakmalıyım diye düşünmüştüm. Çok şükür daha hani karşımdakini ne için buraya geldiğini unutmadım. Hala onlara aynı empatiyle yaklaşabildiğimi düşünüyorum. Ama tabii ki yani çok daha farklı kişilikte insanlar çıkıyor, huysuzluğu çıkıyor, işte hastalanıyorlar, rahatsızlanıyorlar, bir sürü şey çıkıyor. Ama buna karşılık onlar da her biri birer insan. Onların da çolukları, çocukları var, anneleri, babaları var. Hani bunları düşündükçe ve onları hani başka bir açıdan bakabildikçe insan kötü olan ve kötü geçen günlere de çok daha kolay dayanabiliyor. Ama işte bunu kaybettiğimiz gün bence artık bu işi de bırakmalıyız.
Ya çok beğendim. Ben bunu not aldım hatta yerlerde kullanmak için. Karşımdakinin ne için geldiğini unuttuğum gün bu işi yapmayayım. Hani bence slogan gibi bir şey. Çok hoşuma gitti. Teşekkürler. Güzel bir tespitti. Şimdi bir iki seferdir söylüyorsun, söylediklerin arasında işte yorucu ve yıpratıcı kısmı da var. Bilmiyorum o mudur? Hani sana en zorlayıcı gelen kısmı nedir diye soracaktım. Ne dersin?
Bana en zorlayıcı gelen kısmı da yani belli bir çaba ve emek harcanıyor. Yani bu iş tabii bir 9'dan 5'e iş gibi değil. Sabah 6'larda, 7'lerde başlayıp da gece onlara 11'lere kadar süren bir iş. Çok yoğun. Hem psikolojik yanı var, hem fiziksel yanı var. Ciddi anlamda yorucu. Ve hani dediğim gibi bunun en güzel yanı da psikolojik olarak bir tatmin. Ama o tatmini yaşayamadığın zaman, karşındaki seni anlamadığı zaman ya da bir şeyleri anlatıyorsun defalarca söylüyorsun. Bir şekilde bunun karşılığını bulamıyorsan bu gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü sen orada bir şey anlatıyorsun, bir şey rica ediyorsun. Bakın vaktinde gelin diyorsun. Gelmezseniz işte bunu göremeyiz, bunu yapamayız. Yani karşılıklı bir etkileşim olmadığı zaman karşındaki senin söylediğiyle ilgili hiçbir ne bileyim cevaben hiçbir şey yapmazsa ve sürekli bir şeyler isterse senden anlattığın halde tekrar aynı soruyu defalarca sorarsa bu gerçekten bıktırıcı ve keyifsiz bir şey oluyor. Benim de en sevmediğim yanı bu. Yani o tatmin, aldığım tatmin ne kadar büyükse bunun tam tersi de o kadar kötü bir şey oluyor. Dolayısıyla hani o turu bitirmek, o andan kurtulmak gerçekten hani ilk yapmak istediğim şey oluyor.
Anladım. O zaman yine bu işi yapmak isteyen ya da daha iyi yapabilecek olan kişilere tavsiye şu olabilir. Sabırlı olun ve kondisyonunuz da iyi olsun. İyi dinlenin, uykunuzu alın falan gibi bunlar aklımdan geçti. Ne dersin?
Ya tabii ki her zaman dinlenmek, dinç olmak lazım. Yani her zaman televizyon spikeri gibi dışarıya dönük olmak lazım. Yani senin işte başın ağrımamalı, senin nezlen şeyin önemli değil onlar için, hastalığın ya da evde çocuğun mu hasta, annen de bir şey mi var, derdin mi var? Hani karşındaki için bu hiç önemli değil ve yansıtmaman gereken bir şey. Yani bu tarafları oldukça zor. O yüzden de her zaman işte bir şekilde bir perde çekip özel hayatına öteki tarafa güler yüzle dönebilmen gerekiyor. Bunun için çok iyi dinlenmen gerekiyor ve kafanı dinlenebildiğin zamanlarda çok iyi boşaltman gerekiyor.
Evet. Evet, bir nevi şov işi gibi ya da bir nevi öğretmenlik gibi. Ben dinlerken hep kafamdan benzeri şeyler geçti. Bu tür mesleklerde de bunlar hep gerekecekti.
Çok benzetiyorum. Ben kendime demiştim ki ben asla öğretmen olamam. Çünkü karşımdakiler beni dinlemezse çok üzülürüm diye düşünüyordum. Fakat zaman içinde gördüm ki bu iki iş birbirine gerçekten çok benziyor. Sadece hani karşımdaki öğrenmek zorunda değil. Bu kadar. Fark bu. Yok yani.
Evet, güzel bir benzetme oldu bence de. Peki sen bu işi yani şu anki konumuna nasıl geldin? Başka işler yaptın mı hiç ve hani başka bir yerde çalıştın mı?
Yani üniversitede okurken ufak tefek öyle işler yaptım. Hani daha profesyonelce değil fakat işte tatil köylerinde yine yabancı dille ilgili, turizmle ilgili ufak tefek işler yaptım. Yani her zaman işim gene yabancılarla ve yabancı dille ilgili oldu.
Yabancılar ve yabancı dille hep bu işleri yaptın. Hani aynı işlerin Türklerle yapılması bir fark yaratıyor mu sence? Yani o konuda ne düşünüyorsun? Ya da Türklere ne derece bu tür hizmetler veriliyor diyeyim?
Yani Türklere de artık aynı derecede ve aynı kalitede hizmetler verilmeye başlandı. Ama 25 yıl önce bu aynı değildi. Çünkü Türklerde aynı seyahat kültürü yoktu. Yani belki hatırlarsın, belki bilinir. Eskiden hani yurt dışına çıkmak sadece çıkıp deli gibi alışverişler yapıp sonra geri dönmekti. Gördükleri yerlerde çok ilgilenmiyorlardı.
Evet, alışveriş için gidilirdi. Evet, hatırlıyorum.
Alışverişe gidilirdi ama tabii ki şimdi kültürel anlamda çok ciddi anlamda ilgilenen bir jenerasyon yetişti ve onlar hani gerçekten boş değiller. Onların karşısında da öyle sadece ay buradan bu alınırla çıkılmıyor, burada bu yenirle çıkılmıyor. Ciddi anlamda kültürel bir şeyler vermek lazım. Gerek Türkiye'de gerek yurt dışında hani bu şekilde yaklaşmak gerekiyor. O yüzden artık bir farkı yok diye düşünüyorum.
Peki maddi getirisi nasıl?
Yani maddi getirisi yıllar içinde giderek düştü diyebilirim. Ama hala ve de hala hiç fena değil. Tabii çalışabildiğimiz ölçüde. Yani bu öyle bir meslek, eğer işin varsa çalışabiliyorsan güzel para kazanıyorsun. Ama şu an günümüzde olduğu gibi de işte iş yok. Hiçbir şekilde çalışamıyorsun. Hiçbir şekilde gelirin yok. Dolayısıyla her zaman mesela bir sezon çalışıyorsun. Sezon dediğim işte belki Nisan'dan Ekim sonuna kadar çalışılıyor. Ondan sonra da kışın işte Ağustos böceği gibi yazın yaptığını, karınca gibi kullanıyorsun. Eğer Ağustos böceği gibi yaparsan da aç kalıyorsun.
Anladım. Devamlı çalışıyor olmak lazım ki iyi bir maddi getiri sürdürülsün.
Yok yani hani iyi bir maddi gelirini alıyorsun ama devamlı çalışamayacağın hep aklında olmalı. Yani hep bir birikimin olmalı ki çalışamayacağın günler için bunu kullanmasın. Çünkü her zaman iş olamaz. Bu sektör böyle. Her zaman iş var diye bir şey yok. Bir kere yazlık sezon var. Yani kışın yola çok fazla çıkılmaz, çok fazla seyahat olmaz ve de tabii ki çok çeşitli faktörler var. Yani bütün meslekleri düşünürsen en çabuk etkilenen, ben 25 yılda herhalde 5 tane kriz görmüşümdür. Yani şimdiki korona
evet.
Daha önceki işte terörist saldırıları başka, yok işte bilmem nerede savaş çıkar o başka, politik olarak bir şey olur, işte bizden birini yakalarlar, onlara küseriz, gelmezler falan filan. Yani böyle etkilenmeler çok fazla oluyor. Dolayısıyla hani birazcık da kırılgan bir meslek. Her zaman ileriyi düşünmek lazım. Yani ben bir ay, iki ay, beş ay, altı ay, bir sene çalışamayabilirim gibi bir olasılığı var maalesef bu meslekte.
Evet, buradan da hemen bir tavsiye daha çıkardım. Çalışırken iyi çalışın, birikiminizi yapın. Sonra onları hemen harcamayın. Hep yedekli gidin. Çünkü sektörün ne zaman dalgalanacağı belli olmaz. Böyle bir sektör.
Evet, evet. Yani bu kadar zaman içinde benim çok fazla hani bu sektörü bırakıp başka meslek yapan arkadaşım da oldu. Fakat inanılmaz bir insanın kanına giren, eğer hani gerçekten keyif alıyorsanız kanına giren bir şeysi var. Hani kazandığın para ve aldığın psikolojik tatmin o kadar yüksek ki başka bir işte, özellikle de bir masa başı işinde hiçbir şekilde mutlu olamıyorsun. Dolayısıyla herkes geri dönüyor mesleğe. Yani gerçekten dayanılmazsa da her boş vaktinde, her tatilinde, her izinli olduğu vakitte eski rehber arkadaşlarım tekrar tur yapmaya çalışıyorlar. Çünkü insanın kanına işliyor ve gerçekten yola çıkmak, bunu yapmak, bu adrenalini, bu tatmini yaşamak istiyorsun. Bir tutku.
Çok güzel oldu. Bu da sahne tozu yutmak gibi galiba. Öyle derler ya.
Evet evet o da öyle. Yani zaten evet. Rehberlik de sahne.
O da bir nevi sahne. Evet. Şimdi biraz da değindin, sektör dalgalı oluyor, buna göre davranmak lazım vesaire. Konuşmanın başında da demiştik ya, şimdi korona döneminden de ayrıca bahsederiz diye. Hem şu anki durumu hem de geleceğe doğru bu işi ve bu sektörü nasıl görüyorsun?
Yani tabii her şey çok böyle ufak tefek krizlermiş, o bize küsmüş, gelmeyecekmiş gibi bir şey değil bu. Bu çok daha büyük değişimler yaratacak. Hani bütün evet. Turizm algısı değişecek diye düşünüyorum ben. Yani yavaş yavaş tabii her şey online'a dönünce insanın gezeceği yerler bile online'a dönüşmeye başladı. Çok büyük şirketler bunun için altyapı oluşturmaya başladı. Çok ünlü rehberler, ünlü kişilerden görüntülü online gezmeler, rehberlik hizmetleri altyapısı sağlanmaya başlandı. Yani bu tabii ki birebir gezmekle oranın kokusunu, tozunu yutmakla aynı şey değil ama şu an için belki ufak tefek bir çare olabilir. Tabii bizim yaptığımız yolculukların hepsi otobüste oluyor. Bunun için mutlaka kişi sayısı azalacaktır diye düşünüyorum. Belli bir süre hani ciddi işte bu ateş kontrolleri, işte klimaların filtreleriyle ilgili farklı çalışmalar olacaktır. Yani herkes birazcık daha diken üstünde olacaktır. Bir de hani bu mas turizmi, kütle turizmi dediğimiz şey azalacak diye düşünüyorum. Daha fazla böyle özel turlar dediğimiz tek aileli, işte 10 kişilik gruplar şeklinde ufak ufak gruplar çalışacak diye düşünüyorum. Bence böyle olacak. Yani sayılar azalacak. Küçük küçük gruplar gezecek. Bir de tabii eğer hani tatmin oluyorsa, bilmiyorum sen hani online bir müze gezmekten ne kadar zevk alıyorsun, aynı şekilde online turizm de başlayacak. O çok fazla tutmayabilir diye düşünüyorum. Ama çok daha küçük bir miktarla hani bir yeri gerçekten gezebilirsin. Ama tabii gezmek, görmekle, oranın tozunu yutmak ve havasını hissetmekle aynı şey olmaz.
Evet, bu birazcık bizim eğitim alanında yaşadığımız şeye de benziyor. Klasik yüz yüze ve sınıf içi eğitimlerimiz var şirketlerde. Ve orada yaşattırabildiğimiz deneyim katılımcıya başka bir şey. Online'da da yapıyoruz. Online'da yaşattırabildiğimiz deneyim başka bir şey. Kıyaslamak gerektiğinde her zaman yüz yüze ve gerçek olan ortam tabii ki kazanıyor. Ama zorunlu dönemlerde işte elden geldiğince bir şeylere evrilerek orada da maksimumu vermeye çalışıyoruz. Demek ki orada da benzeri olacak. Ama sen sorunca düşündüm, müzeye online gider misin? Gitmedim. Bu korona döneminde bir sürü açıldı. Merak edip bakmadım bile.
Yani evet. Çok sıkıcı ya, ben hiç beğenmiyorum, hiç keyif almıyorum. Bir dene.
Evet, bir deneyeyim bakalım. Yani bana cazip gelmediği için bakmamışım bile, onu fark ettim şu anda. Peki bu korona durumu olmasaydı ya da bu kriz geçerse, tekrar dünyada insanlar eskisi gibi seyahat etmeye başlarsa, bu sektöre ve bu işe dair, geleceğe dair farklı bir yorumun olur muydu?
Gerçekten bilmiyorum. Hani yaşayarak ve bekleyerek göreceğim diye düşünüyorum. Yani turizm her zaman her ülkenin çok ciddi bir gelir kaynağı her şekilde. çok ciddi bir çark. Bir kere yani sadece turist rehberi bağlamında söylemiyorum. Bu işin oteli var, otelin restoranları var, restoranlara yiyecek sağlayan çok kocaman bir sektör var. Gıda sektörü var, çalışan fazla insan var. Yani dünyadaki bütün ülkelerin gerçekten turizmle ilgili gelirleri, beklentileri çok çok büyük ve yadsınamaz. Fakat en az da önem verilen turizm. Çoğu zaman yani özellikle ülkemizde böyle zincirin en son halkası olarak gözüküyor. Belki hani birazcık daha butik çalışmaya önem verebilirsek, hani benim bu işten anladığım, işte her zaman da çok da hoşlanmadığım kişisel tercihim kütle turizmi değil de çok daha butik, çok daha minik, kişiye özel, onların özel isteklerine daha kolay karşılık verebilecek minik minik işletmelerle bu işin hem daha fazla kazanç getireceğini hem de daha fazla tatmin getireceğini düşünüyorum. Yani hani işte baştaki büyük bir şirket aynı anda 2000 kişi getirmiş, her hafta 2000 kişi işte uçaklarla indirmiş, götürmüş, kaldırmış, bir fabrikasyon böyle, işte yemekler, şunlar bunlar. Yani bence bu turizm artık ömrünü doldurdu. Bence bitmeli.
Daha butiğe doğru yol almasını umuyoruz ya da gözlemliyoruz bakalım.
Evet, bakın.
Anladım. Peki sen rehber olmaya ne zaman, nasıl karar vermiştin?
Ben yani galiba yani lisedeyken ne okumak istediğimi, aslında ne istediğimi bilmiyordum. Bildiğim tek şey bir ofise gidip sabah girip akşam çıkmak istemediğimdi. Başka da çok bir şey bilmiyordum. Yani herkes ne istiyorsa onun gibi bir şey yazmak. Moda neyse onu yazayım. Onunla ilgili çalışıp geçeyim.
Çok.
Evet. Ben hani gerçekten bilmiyordum. Bununla ilgili bir hani yönlendirme de maalesef almamıştı. Bununla ilgili belki çalışmalar şimdiki kadar çok yapılmıyordu. Hani çocuğun ilgi alanı nedir, ne kazanabilir, ne yapabilir gibi. Dolayısıyla bununla ilgili bir yönlendirme yoktu. İşte moda neyse onu isteyeyim demiştim. Fakat hani gerçekten kısmet mi artık neyse, üniversite sınavında da böyle çalıştığım ve uğraştığım şeyle ilgili değil de nedense işte bir gençlik kafa atması sonucu böyle yabancı dil sorularını işaretleyip diğerlerini de çok fazla işaretlemeyip bir yabancı dil bölümü kazanmıştım ve bununla da aslında fark etmediğim böyle bir yeteneğim varmış. Ben yabancı dili kolayca öğrenebiliyor ve de hani sadece kullanabiliyormuşum. Üniversitede okurken de gerçekten böyle içimden de hayal ediyordum. Keşke rehber olsam, hep gezsem diye hayal ediyordum. Tam da üniversitenin son senesinde böyle bir sınav açıldı. Ondan sonra da işte sınavı kazandım, gittim, yaptım. Oldu. Gerçekten gönlümden geçen oldu yani. Başka meslekte olmak istemezdim.
Hem yabancı dil zevk alarak uğraştığın bir şey, onu kullanmışsın. Hem ofislere tıkılmamışsın, hem gezmek istemişsin. Bir araya getirmeyi başarmışsın. Tebrik ediyorum o yüzden. Peki çocukken ne olmak isterdin? Hani çocukken hayal kurulur ya, büyüyünce şunu olacağım, bunu olacağım diye.
Galiba hiçbir şey hayal edemiyordum. Ben hani genelde kişilik olarak da öyleyim. Hani bekleyeyim bakayım zaman bana ne gösterecek gibiydim. Yani en çocukken ne istediğimi hatırlamıyorum muhtemelen. İşte bir şeyler giyeyim, takayım, takıştırayım. Belki öyle bir şeydir. Ya hatırlayamıyorum. Çocukkenki zamanlarımı söylüyorum ama sonradan hani bekleyeyim bakayım göreyim hayat bana ne getirecek, bakayım sınavda ne kazanayım gibi beklentim vardı. Ama işte dediğim gibi hani tek bildiğim şey, ben ofiste çalışmak istemiyordum. Bir ofise gidip bir bilgisayar başında sabah 9 akşam 5 çalışmak istemiyordum. Bildiğim tek şey buydu.
Bundan da bayağı eminmişsin anladığım kadarıyla. Bu da bir sonuçta vizyon oluşturmuş ve yolunu çizmiş aslında. Her zaman insan ne istediğini çok net bilmeyebiliyor. Ben öyle düşünüyorum kişisel olarak. Ne istediğini çok iyi bilenler şanslı kesim diye düşünüyorum. Ne istemediğini bilmek de epey bir yol gösterici aslında.
Doğru, doğru söylüyorsun. Doğru. Yani benim içimden geçmişti, bilmiyordum ama içimden geçmişti. Gerçekten de oldu.
Şey de bence hoş. Bakalım gelişmeler neyi gösterirse ona göre veririm bir karar dediğini duydum ben senin. Ki evet. Genç yaştan itibaren öyleymiş galiba.
Evet. Yani bu rehberlikte de öyleydi. Yani öyle. Bakalım ne olacak? Bakalım nereye gidecek? Evet. Böyle gidecek.
Uyum sağlama becerisini gösteriyor diye düşünüyorum. Bu da çeşitli zamanlarda işe yarayan bir taraf.
Doğru.
Eklemek istediğin ya da şimdi aklına gelen farklı bir şey var mı? Benim soracaklarım bunlardı.
Yani hani daha böyle herhalde bana bununla ilgili konuşacağımızı, görüşeceğimizi ilk söylediğin zaman ben kendimle ilgili şunu düşünmüştüm. Hani 25 yıl önceki turist rehberi benle bugünkü turist rehberi ben arasındaki fark ne acaba? Hani bu meslek bu kadar zaman içinde bana meslek görüşüm hakkında ne verdi düşünmüştüm.
Güzel bir soruymuş bence, beğendim ben.
Belki böyle bir şey karşıma gelir diye düşünmüştüm. Aklıma ilk gelen buydu. Yani ilk başladığım yıllarda şöyle bir şey vardı. Gerçekten çok küçüktüm. Hani 20 yaşındaydım ve ufacık bir kızdım. Dolayısıyla çok daha fazla böyle bir garson gibi gözüküyordum. Yani işte o servis yap, götür. Bunu getirsen. Beni en çok rahatsız eden şey hani restorandayken hani yemek siparişini bana vermeleriydi. Tabii arada bir dil bariyeri de olduğu için. Yani iki kişi aynı anda tur yapıyorsak yanımdaki arkadaşımı çağırmıyorlardı da bana gel gel gel gel diye yanlarına çağırıyorlardı. Ondan sonra gittikten sonra bana bir su söyler misin? Bana bir bira söyler misin? Gibi şeyler söylüyorlardı. Ama bu beni gerçekten çok yaralıyordu. Çok üzülüyordum. Yani zaman içinde öğrendiğim şey işte belki de bu profesyonellik oldu. Yani karşındaki insana senin onun hizmetçisi ya da garsonu olmadığın senin daha böyle başka bir şekilde hani kültürel anlamda yol gösterici olduğun gibi hani mesleki tanımı aslında karşındakinin anlayabildiği, sözünü dinletebildiğin ama aynı şekilde karşılıklı iletişime geçebildiğin bir şey çok önemli diye düşünüyorum. Yani bu işteki en önemli şey bir şeyi doğru anlatabilmek ya da iyi anlatabilmenin ötesinde kendini daha iyi tanımlayabilmen. Yani ben sana işte yemek siparişi almayacağım. Tabii ki yardım ederim. Tabii ki hasta olduğunda yardım ederim. Ama hani ben sana işte gidip de bir bira servisi yapmayacağım yani.
Anladım.
Gibi. Zaman içinde bunu da işte ya da söylediğin zaman ya şu saatte geliyorsun sabah işte 8'de deparımız var. Şimdi o depara gelmiyorlarsa ben kimseye bir şey söyleyemiyordum, kızamıyordum. İşte geç kaldığınız gibi. Ama zaman içinde hani bunları artık insanların yüzüne söyleyip onları kırmadan gerçekten beklentimizin ne olduğunu hani grup şeklinde bu dinamiğin önemini belki konuşmadan bile anlatabilmeyi belki de birkaç bakışla ifade edebilmeyi öğrenmek hani benim için bu işin profesyonelliği oldu. Hani ben bunu öğrendim aslında. Bir de tabii bir de öğrendiğim şey tabii ki dediğim gibi çok çok fazla anlatmak değil. Anlattığının güzelce özetini çıkartıp gün sonunda adam bir düşündüğünde gözlerini kapadığında atıyorum bir Ayasofya'yı düşündüğünde yani Ayasofya ile ilgili aklına 5 tane kelime gelsin. Yoksa yani yok işte 532'sini yok 1900 bilmem nesini hatırlayamazlar tabii ki.
Hangi 5 kelimenin akıllara gelmesini istiyorsa buna da rehber karar veriyor galiba.
Yani rehber belki o 10 kelimeye karar veriyordur. Karşımdaki de o 5 tanesini hatırlayabiliyordur. O da kendi ilgi alanına göredir.
Evet doğru. Anlattıklarımız hep belli bir yüzdeyle karşı tarafa geçiyor. Her zaman öyle. Güzel bir çıkarım, güzel bir yorumlama oldu bence en sonunda böyle A noktasından B noktasına gelen bir yolculuğu tarifledin gibi geldi bana. Kendi yaşadıklarına dönüp bakarak oradan bir çıkarım yapmak da iyi bir şey gibi geliyor. Ben seviyorum, o yüzden hep oraları fark ediyorum anlatımlarda.
Ben de seviyorum. Hani belki aynı şeyleri böyle görüp fark ediyoruz. Hani benim için de önemli olan oydu. Hani bu kadar yıl yaptıysam aynı yerde değilim. Tabii ki kimse değil. Ama bunu fark etmek önemli. Dolayısıyla mesleğe yeni başlayan birinin de bu tecrübeyle başlamasını bekleyemeyiz.
Doğru. Evet. Herkes kendi filmini çevirecek, kendi oyununu oynayacak ya da kendi kitabını yazacak bir şekilde. Ama dediğin gibi dönüp durup bakıp fark etmek çok değerli kılıyor. İleriye dönük de senaryoyu belki geliştiriyor.
Evet.
Evet. Peki. Çok keyifli oldu bence. Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğin için yayına katılmayı.
Ne demek ki? Gene çağır, gene geleyim.
Gene çağırayım. Başka konuları konuşalım. Buradan bir takım ilhamlar aldım ben. Kendine çok iyi bak Gönencim.
Tamam, sen de.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız paylaşmayı ve takibi almayı lütfen unutmayın. Kariyer Hikayeleri serisinde konuk olmak veya görmek istediğiniz meslekleri iletmek için bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca her türlü öneriniz için de ulaşabilirsiniz. Mail adresim ece@kendiyolun.com. Instagram'da doğrudan mesaj yoluyla Ece Ağabeyoğlu sayfasından da bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.